Ayrım 7. Birlikte yaşadıklarım, birlikte öldüklerim. Aziz Nesin. Sayfa 78. Cevdet Kudret'in 5 Nisan 1966 tarihli mektubu. Ankara 5 Nisan 1966. Değerli dostum Aziz Nesin. Sözlüklerin gönderilmesi işi için Ömer Asım Bey'i kurumda hemen aradım. Yine romatizmaları depreşmiş, 15 gündür kuruma gidemiyormuş. İyileştiğinde hemen göreceğim. Zaten sözlüğün 4. baskısı da basım evinde. Temmuz'daki kurultaya yetiştirilecektir herhalde. Geri kalanlar da o zaman gönderilir. Sabahattin konusuna gelince, Marco Paşa'yı çıkarmak üzere İstanbul'a gittikten sonraki tutumu hakkında bilgim yok. O zamanki hayatını en iyi sen bilirsin tabii. Demir Özlü'nün yazısına ben alınmadım. Hele senin hiç alınıp kızmaman gerek. Çünkü Sabahattin'in ölümünde olumlu tek tepki senden geldi. Demir Özlü, Baştan'ın o özel sayısını görmemiş herhalde. O karanlık ve baskılı günlerde öyle bir sayı çıkarmak yiğitlikti. Şimdiki gibi bol keseden atıp tutmaya benzemezdi. O günleri yaşamayanlar ve bilmeyenler bunu tasavvur dahi edemiyorlar. Ne denir? Gençlik işte, hem de öfkeli gençlik. Ben gençlerin davranışını kendi hesabıma hoşgörülükle karşılıyorum. Öfkeli ihtiyarlık diye bir akım yaratacak değiliz ya. Gerçeklere saygı duymak ve yazmak konusunda seninle aynı kanıdayım. Gel gelelim hala öyle bir ortam içinde yaşıyoruz ki, herhangi birimizin insan olarak en küçük bir kusurunun hepimize teşmil edilmesi için adeta fırsat kollanıyor. En iyisi elimiz değerse anılarımızı yazıp bunların 50 yıl hatta 100 yıl sonra yayınlanmasını istemektir. Hiç değilse günahlarımızla sevaplarımız namuslu bir dünyada tartılmış olur. Şu Tahir Alangu'nun tutumu dahi bugün ibretle seyredilmeye değer. Artık başkalarının neler yapabileceğini bir düşün. Adam senden öğrendiklerini bile ne kadar kötüye kullanıyor. Ben paganlık devri insanları gibi sanatçıya kutsal bir gözle bakarım. Onun sanatını aydınlatmak pahasına bile olsa küçültücü sözlerden kaçınırım. Hiç değilse yumuşatarak yazarım. Türk edebiyatında hikaye ve roman kitabımın 2. cildi çıkınca göreceksin. Peyami Safa'yı bile yermeye elim varmadı. Siyaset alanındaki olumsuz tutumu hakkında Nadir Nadi'nin anılarından bir iki cümle aktarmakla yetindim. Alangu ise Sabahattin'e veriştirmek için ön sözü bir fırsat bilmiş. Dünyanın hiçbir yerinde bir sanatçının toplu eserlerine eklenen ön sözde yergi yazılmaz sanıyorum. Hele bana verdiği cevabın tonuna şaştım da kaldım. Yeni dergideki yazısından öğrendiğime göre bana önce teşekkür edecekmiş ama Demir Özlü'ye kızdığı için bundan vazgeçmiş. Gavura kızıp oruç bozmak diye buna derler işte. Hiç istemediğim halde aynı konuya yeniden dönmek gerekecek. Onun kullandığı ağzı kullanmayarak tutumunun yakışıksız olduğunu sezdirmeye çalışacağım. Eğer anlarsa tabii. Benim tek amacım Sabahattin'in doğum yeri, doğum yılı, ailesi ve benzeri gibi iyi bilinmeyen, kaynaklarda başka başka gösterilen noktaların aydınlığa çıkarılmasıydı. Verdiğin adreslere teşekkür ederim. Muhlis Künt ile İbrahim Tatarlı'ya bugün birer mektup yazdım. Ayrıca karısı vasıtasıyla annesinden de bilgi istedim. Gelincik dergisinin ilk 3 sayısını Milli Kütüphane'de bulabildim. Söz konusu olan sayı ne yazık ki yok. Onu da görebilsem iyi olurdu. Eğer sendeki nüshayı birkaç günlüğüne bana gönderebilirsen sevinirim. Gerekli notları aldıktan sonra taahhütlü olarak yine geri yollarım. Kendinle ilgili notlara özellikle teşekkür ederim. O kaynakları burada bulacağımı umuyorum. Yaşar Nabi, Cumhuriyet devrini de kitaba alacağımı sanmış. Meşrutiyet ve mütareke devirleriyle koskoca Cumhuriyet devri tek cilde sığar mı hiç? Üçüncü bir cilt basmak istemediği için eseri mütareke devri sonunda kesmek zorunda kaldım. İleride bir isteyen olursa benim de elim değerse 3. cildi yazarım. Hanımefendiyle Ahmet'in dükkanında tesadüfen karşılaştık. Ayaküstü şöyle bir görüştük. Selamları sana iletmiştir herhalde. Gazetelerde övgüsünü okuduğum oyunlarını ne yazık ki göremedim. Ankara'ya gelirler mi acaba? Şu düdükçülerle zurnacıların savaşını, adı öyle miydi? Merak ediyorum sonuç ne oldu? Mutluluk ve başarılar dilerim kardeşim. Kudret. Çetin Altan. Not, tarihsiz. Çetin Altın'ın hapse gireceği günlerin yaklaştığı bir zamandaydı. Yarın öbür gün cezaevine girecekti. Bir akşam Bayramoğlu'ndaydık. Dipnot Bayramoğlu gazeteciler sitesi. Çetin ve başka arkadaşlarla bir masada yemek yiyor, rakı içiyorduk. Eşim Meral, Çetin hapse girecek diye boyuna üzüntüye kapılmış ve bu üzüntüsünü bana birkaç kez söylemişti. Oysa o gece sofrada Çetin durmadan Meral'e çatıyor, onu iğneliyordu. Her zamanki halinin tersine Meral, Çetin'in bu saldırılarını cevapsız bırakıyor, her zamanki tersliklerini göstermiyordu. Çetin o denli çok saldırıda, yergide bulundu ki sonunda Meral dayanamayıp, "Çetin," dedi, "ben hapse gireceksin diye üzülüyorum. Oysa sen hiç neden yokken, durup dururken bana bu akşam boyuna çatıyorsun." Çetin o zaman çok konuştuğu zamanlar olduğu gibi, olmadığı zaman yoktu, ağzının kenarları tükürükten ak ak köpüklenerek, ne yapalım ama sen de benim piyeslerimi beğenmiyorsun," dedi. Oyunlarını beğenmeme olayı şuydu. Çetin'in oyunlarını benim gibi Meral de beğenmezdi. Her seferinde onun oyununu seyretmeye umutla gider, iyi niyetle gider ama düş kırıklığıyla tiyatrodan çıkardım. Yine bir yeni oyunu vardı. Meral, Çetin'in iyi oyunu yazacağından, umudu kestiğinden bu oyunu görmeye gitmek istemedi. Benim zorlamamla gitti. Oyun gerçekten kötüydü. Önümde oturan seyircilerden birinin yanındakine, "Bir oyunu seyretmenin yazmaktan daha zor olduğunu şimdi anladım," dediğini duydum. Meral de antrakta iki kişinin fuayede şöyle konuştuklarını duymuş. Bunlardan biri öbürüne, "Artık bundan kötü oyun yazılamaz. Çetin rekor kırdı," deyince öbürü, "Yo, yazılır, yazılır," demiş. "Görürsün bak, Çetin gelecek oyununda bundan kötüsünü yazıp rekorunu kırar." Patavatsız Meral duyduğu bu konuşmayı birlikte olduğumuz o akşamdan yıllarca önce Çetin'e anlatmıştı. Bunu bir türlü unutamayan, eleştirileri hiç unutamaz ve sindiremez Çetin, o akşam Meral'in eleştirisinin acısını çıkarıyordu. Ama alabildiğine, aşırı ölçüde içtenliğiyle de neden o akşam Meral'i iğnelediğini, Meral'in eleştirisiyle kendisinin yergiler arasında hiçbir ilişki olmadığı halde açık yüreklilikle açığa vurmuştu. Bunun üzerine Meral, okuyup çok beğendiği, bana daha önce beğendiğini birkaç kez söylediği Büyük Gözaltı romanından söz etti Çetin'e. "Piyeslerini beğenmiyorum ama Çetin," dedi, "Büyük Gözaltı'nı okudum, çok beğendim. Kutlarım, çok güzel." Daha o zaman Büyük Gözaltı için basında eleştiriler, değerlendirme yazıları çıkmamıştı. Meral'in romanını beğenisinden Çetin öylesine mutlu oldu ki, dudaklarındaki gülüş gözlerine, kaşlarına kadar yayılarak, "Ne bileyim ben senin romanı beğendiğini, madem beğendin onu bana baştan söyleseydin ya," dedi. Not: 24 Temmuz 1989. Hey Çetin hey, nerelerden nerelere. Herkes seni bir kez döndü sanıyor. Oysa bu senin kaçıncı dönekliğin? Fırıldak da değil, vantilatör oldun. Dipnot: Çetin Altan'ın 11 Temmuz 1989 tarihli Hürriyet'te çıkan Marx ve Bayram Tatili başlıklı yazısına düşülen not. Yazıda Çetin Altan, Marx'ın amacını sınıfsız bir toplum olduğunu ve bilimsel ve teknolojik yenilikler sayesinde o amacın bugün gerçekleşme olduğunu söylüyor. Not: 5 Haziran 1991 Vakıf. 25 Nisan akşamı Fransız Sarayı denilen konsolosluğa gittik. Arka kapıdan, acayip ortaçağ koridorlarından kalan Osman Karaca, Güler, Rasin, İrem ve ben. Kalabalık, çok kötü, Fransız inceliğine yakışmayan bir düzenleme ya da düzensizlik. Baktım Çetin Altan da orada. Önce üç güle, sonra uzun baraya sordu. Şahap'la buradan sonra olmayacaklarmış. Ne yapalım, İkisi de yalnız gelmişler üstelik. Baktım Çetin Altan orada. Çoktan beri ona telefon edip birlikte olmak, gönlünü almak istiyordum. Çok darıltmış ve kızdırmıştım. Aslında onu sevdiğimi söylemek istiyordum. Zaman ve fırsat bulup telefon edememiştim. Tören sonunda yanına gittim. Beni görünce kollarını açtı pişkinlikle. Hiçbir burukluğu yok. Zamanı varsa buradan çıktığımızda birlikte olmamızı önerdim. Kabul etti. Erkenden çıkıp arabasına bindik. Yeniköy İskele Gazinosu. Yolda durmadan konuştu. İskele Gazinosu'nda içeriye oturduk. Rakı içmiyormuş, çok şaşırdım. Hiç üstelemedim. "Pek az bir şey alayım, sana katılmak için," dedi. Şişe bitti. Birer duble, birer duble, birer duble daha. İyice cıvıttı. Kimse kalmadı bizden başka. Sahibi incelik gösterip bizden izin isteyip gitti. Çetin bir türlü kalkmak bilmez. Eskisinden bin beter, boyuna ukalalık ediyor. İki oğlundan yakınıyor. Aralarında baba oğul yazar rekabeti başlamış. En hoşuma giden ama beğenmediğim yanı yine orada da. Gizini mizini döküyor. Kerime kansermiş. Basın köyde, yani Menekşe'deki evdeymiş. Kız bakıyormuş. Kendisi Göztepe'deki evinde. Milliyet'teki yazı dizisinden konuşuyor boyuna. O diziye 20 milyon lira almış. Kendisini sevdiğimi ama beğenmediğimi, dönek olduğunu söylüyorum. Ama para için dönek değil. Neredeyse yumruk yumruğa geleceğiz. Büyük olgunlukla yönetiyorum. Sen beni kıskanıyorsun diyor. O zavallı senin neyini, nereni kıskanayım, kıskanılacak neyim var ki diyemiyorum. Para, kadın, ün, ahlak, güç sende olmayan hiçbiri, hep bende. Zorla kaldırdım, çıktım dışarı. Oradan bir karpuz da çıktı. İlle karpuzu bana verecek. Neyse, kazasız geldik eve, yolcu ettim. Türkiye'de üç yazarmışız. Kendisi, Yaşar ve ben. Kemal Tahir? Neyse, her sıralamaya beni de alıyorlar çok şükür. Yoksa dışarıda kalıp yok olacağım. Bunlar hasta. Doğan Avcıoğlu, not 20 Ağustos 1989. Çok ilginç. Dün 19 Ağustos 1989 Cumartesi Foça'da Cahit Tanör'ün evinde yemekteydim. Yemek sonrası otururken eşi Sevim Hanım da oradaydı. Bir ara söz eski orgenerallerin elçi ve holdinglerde yönetim kurulu üyeleri olmalarını eleştirerek 36'lılardan MDP'yi kuran Turgut Sunalp, Kanada Büyükelçiliğine örnek gösterince Cahit Tener de küçük oğlu Ali orada öğrenciyken Kanada'ya gittiklerinde babasının arkadaşı diye Büyükelçi Sunalp'ten görüşmeleri için randevu almış. Çay içmeye çağırmış. Sunalp önce isteğiniz ne, onu yapalım diye pek akıllı olmayan bir biçimde anlamına gelen bir söz sorunca bir isteğimiz yok, görüşmeye geldik demişler. Bu arada anlatmış. MİT, Genelkurmay ikinci başkanlarına bağlı olurmuş. Doğan Avcıoğlu'nun, yani bir yakınının, bir herifle seviştiklerinin poz poz fotoğraflarını aldıklarını övünerek ve gülerek anlatmış. Sonra utandığından olacak yemeğe alıkoymuş. Ne biçim askerlik? Demek Doğan'ın nokta nokta nokta nedeni bu. Nokta nokta nokta zavallı Doğan. Ne iyi insandı. Foça Karacan Oteli, 208. Ekber Babayev, not 14 Aralık 1979. Birlikte öldüklerim, vah Babayev, üst üste geldi. Bir Esat Adil'in, bir Nazım'ın, bir de Kemal Tahir'in ölümünde böyle olmuştum. Böylesine derinden acı duyarak üzülmüştüm. Ne şaşılasıdır, Nevzat Üstün'ün ölümü de beni hiç etkilememişti. Kötü yazar, kötü şair olduğu için değil, tutkusuyla yeteneği arasında denge kuramamış, yani bu yüzden kötü insan olduğu için üzülmemiştim. Hatta üzülmek elimden gelmemişti. Bu yüzden kendime kızmıştım bile. Cenazesine katılmayacağımı, iki yüzlülük yapmayacağımı söylediğimde Ataol Behramoğlu, bu sizin ne denli iştenlikli olduğunuzu gösterir demişti. Dün gece saat 20 sıralarıydı. Demirtaş Ceyhun'un karısı Güniz telefon edip Behçet Necatigil'in ölüm haberini verdi. Bugünlerde öleceğini biliyorduk. Değerli bir insandı. Üzüldüm elbet. Ama öyle yıkıcı bir üzüntü değildi. Belli ki çok yakınlığımız olmadığından, belki de kanser yüzünden, bugünlerde öleceğini bilmemizden. Adnan Özyalçıner'e telefon edip Cumhuriyet'e Behçet Necatigil için ölüm ilanı yazdırdım. Türkiye Yazarlar Sendikası adına. Gece uzun süre ölüm konusu düşündürdü beni. Her ölümden sonra olduğu gibi insancıl zaaftan ileri gelen bencilce bir düşünceyle ölümü düşündüm. Yaşıtlarımın çoğunu yitirmiş, sıranın bana gelmiş olduğunun bencilce üzüntüsü. Karımla da konuştum bu konuyu. Üst üste geldi. Sabah saat 9.40'tı. Zil çaldı, telefonu açtım. Yılmaz Duru. Arif Melikov'u verdi. Türkiye'de olduğu halde beni hiç aramamış olduğu için Arif'e biraz kırgındım. Ankara'daydı. İstanbul'a gelirse beni arar diye düşünüyordum. Demek gelmiş İstanbul'a ve beni arıyor. Sesi durgun, üzünçlü. Bugün görüşelim dedi. Olanaksız. Bir sürü sözüm ve işim var. Yarın da öyle. Pazar günü de Çatalca'ya gideceğim. Oysa o acı haberi birden vermek istemiyormuş. Baba evden haberiniz var mı? Hayır, ne olmuş? Birinci ameliyatı çok kötü ama ikinci ameliyatının başarılı olduğunu öğrenmiştim. Birinci ameliyatından sonra günlerce komada kalmış. Arada bir gözünü açıp kendine gelir gibi olunca yanındakilere, yani karısı Bala'ya, soran olursa daha ölmediğimi söyle dermiş. Esprili insandı, gülmece duyarlılığı olan. Bugünlerde ona mektup yazıp bizi çok korkuttuğunu söyleyecek, ayağını yere sıkı bas diyecektim sözde. Babaya ve yazık oldu dedi. Nasıl oldu? Vah vah vah! Kaç yüz kez bu tekeceyi yineleyip durdum. Her şey gözümün önüne geldi. Bir bir yazmalıyım. O dalgacılığı, o şahane tembelliği, umursamazlığı, karamsar olmayan umutsuzluğu, bir yerde boş vericiliği, ama sorumdan, dost için özveriden kaçmayışı, tutkusuzluğu, çünkü bunlar için neden yoktu, niçinin yanıtı yoktu. Niçin tutkulu olacaktı, niçin çok çalışacaktı, gerekenden çok. Çok seviyordum Babayev'i, kardeşim, oğlum, bir yakın akrabam gibi. Bana o penguen gazlı su kabını hediye etmişti son olarak. Dipnot, bir anlam vermek zor ama ne var ki böyle okunuyor. Ve yine en son hastane bahçesinde bankta konuşmuştuk. Bir adamın ameliyatta öldüğü haberi gelmişti. Her zamanki güler yüzüyleydi. Dün 13 Aralık saat 17'de ölmüş. Hemen Yazarlar Birliği'ne şu telgrafı çektim. Dipnot izleyen alt başlıkta. Anlarlar mı? Simonov'un Sofya'da söylediği, Simonov Babayev'den önce öldü. Ne çok dost, arkadaş yitirdim. Telgraf, 14 Aralık 1979. Her ilerici Türk yazarının dostu olan Ekber Babayev'in ölümü nedeniyle Türkiye Yazarlar Sendikası'nın bütün üyeleri sonsuz üzüntü içindedirler. Büyük özlemle görmeyi dilediği Türkiye'ye, bunca uğraşmaya ve uğraşmamıza karşın gelemeden ölmüş olması acımızı daha da ağırlaştırmıştır. Sovyet Yazarlar Birliği Başkanı ve üyelerine başsağlığı dileriz. Türkiye Yazarlar Sendikası Genel Başkanı Aziz Nesin. 14 Aralık 1979 Cuma. Emin Türk Eliçin. Has Aydın Emin Eliçin. Dipnot. 21 Şubat 1966'da Yeni Tanin'de yayımlanmıştır. Rahmetli Mansur Tekin, arkadaşlarımız teker teker aramızdan göçüp giderlerken yüzünden hiç eksilmeyen o iyimser gülümseyişiyle "Düşman hedef arıyor" derdi. "Düşman topçusu sağımıza, solumuza, önümüze, ardımıza mermi düşürerek yerimizi bulmaya çalışıyor." Düşman araştırdığı hedefini buldu ve bir gün mermisini Mansur Tekin'in üstüne düşürdü. Sabahattin Ali, Orhan Veli, Sait Faik, Esat Adil, Nazım Hikmet, Mansur Tekin hepsi bizi bırakıp gittiler. Onların göçüşüyle dostluklarının sıcaklığı denli eksildi. Düşman hedefini arıyor. Zaman zaman düşmana yiğitçe meydan okuyuşlarımız oluyor. Örneğin Vala Nurettin bu dünyadan Nazım geçti eseriyle düşmana bir daha meydan okumanın rahatlığı içinde. 5-6 ay önce hastalıkların en amansızından büyük bir ameliyat geçirmiş olan Vala yine hasta. Hastalığı tepti. Ama yüzündeki tatlı gülüşünde umutlar çiçekleniyor. Emin Eliçin'i tanır mısınız? Toplumcu aydınların en haslarından Emin Eliçin. 20-25 yıl öncesi şimdiki gibi toplumcu yayınların bereketli yağmuru yoktu. Okuyacak kitap arar bulamazdık. Bu tür kitapları dışarıdan getirtmek de yasaktı. O yıllarda elimize tek tük geçebilen kitapları su içer gibi okurduk. Bu kitaplardan biri de Emin Eliçin'in Amerikalı Upton Sinclair'dan dilimize çevirdiği Altın Zincir adlı sanat tarihi kitabıydı. Altın Zincir'in ünü çevirmeni Emin Türk Eliçin'in adını örttü. Altın Zincir'i bütün susamışlığımızla bir daha okuduk. O kitaptaki bilimsel yanlışları anlayabilmemiz için yayınlanmasının üstünden yıllar geçmesi gerekecekti. Şimdilerde toplumcu eserler yayımlanınca kapışıldığı için bir kazanç konusu olmuştur. O zamanlar bu tür kitapları ne basan ne yayan bulunurdu, ne de kapışılırcasına satılırdı. Emin Eliçin Altın Zincir'i Türk okurlara bir olumlu görüş verir amacıyla kendi parasıyla bastırdı. Sonradan fiyatının 50 katına kara borsada satılan bu kitap basım harcamasını bile çıkaramadığı için zarar etti. Emin Eliçin'i 1946'da Marco Paşa dergisini çıkardığım günlerde tanımıştım. Genç yaşında saçları ağarmış, yakışıklı, sevimli, güleç yüzlü bir Anadolu aydını. 20 yıldır yüzündeki umutlu gülümseyiş hiç silinmedi. Geçen gün Şişli Etfal Hastanesi'nde ziyaret ettiğimde de yatağında kımıldayamıyor ama yine umutla gülümsüyor. Emin el için o amansız dertten çok ağır bir ameliyat geçirmiştir. Yüzü gülümseyen, zor duyulabilen sesiyle şakalar yapan Emin el için 20 kilo zayıflamıştır. Arkasında ağır cezalık bir de dava var. Eliçi'nin sanıklığının nedeni Eylem dergisinde yayımlanan Türk Devrimi'nin Niteliği adlı dizi yazılarıdır. Türk Devrimi üstüne bugüne dek bu ölçüde bilimsel bir inceleme yapılmamıştır. Yıllarca süren sabırlı, titiz bir çalışmanın ürünü olan bu güçlü eser basılınca çoktan beri gereksindiğimiz bir esere kavuşmuş olacağız. Emin Eliçi'nin yıllar süren çok önemli bir çalışması da tarih taramalarıdır. Yıllarını bu araştırmaya yatırdı ama bir türlü yayımlama olanağı bulamadı. Geçim zorluğunun en dayanılmazına, o hep umutlu güler yüzlülükle katlanan Emin el için kiradan kurtulmak, başını sokacak bir ev için bankada konut kredisi için biriktirdiği parayla ev mi alsın, yoksa tarih taramalarını mı bastırsın diye ikircim içindeyken o amansız dertten yatağa düştü. Nedenli çok çalıştı, nedenli az kazandı, nedenli tutumlu yaşadı. Şakalaşıyor, anlatıyor. Güzelin güzeli genç hemşire gelmiş de masaj yapayım mı, ister misiniz diye sormuş. Gülüyor. Aç tilkiye kızarmış piliç ister misin diye sormuşlar da adamı güldürme demiş. Bir hafta sonra kalkacağım diyor. Eve gideceğim diyor. Kalk Emin, kalk. Tarih taramaları seni bekliyor. Türk devriminin niteliği seni bekliyor. Biz seni bekliyoruz. Dostların seni bekliyor, senin o güleç yüzünü. Savcı da seni bekliyor ki ne diye keyfin için yaşamadın da ömrünü o tarih incelemelerine verdin diye seni yargılatsın. Kalk Emin, boş ver, kalk, kalk hadi. Biz tanrıların buyruğuna, yazgılarına karşı yenileceklerini bile bile baş kaldıran, savaşan, bunun içinde soylu kişilikleri yüzyıllardır süren eski trajedi kahramanları gibi düşmana meydan okuyarak yaşamak zorundayız. Kalk Emin'ciğim, haydi kalk. Kahrolan kuşağın güçle direnen örnek aydınlarından biri Emin el için. Dipnot, 7 Nisan 1967'de Yön dergisinde yayımlanmıştır. Dostum Emin el için'in ölümünün birinci yıl dönümündeyiz. İkinci Dünya Savaşı başlarına doğru bir tarihten 1960'a değin aşağı yukarı Türkiye'nin 22 yıllık bir döneminde ilerici aydınların mücadeleleri örtük kalmış. Bugün bile bu mücadele gün ışığına çıkmış değildir. Örneğin Nazım Hikmet'in hiç yoktan yıllarca zindana kapatılışı bile bugün ancak kıyısından ucundan açığa vurulabilmektedir. Türkiye'de ilerici güçlerin mücadelesi birçok başka ülkelerde olduğu gibi ölümcül baskılarla önlenmiş, kanla boğulmuş değildir. Çünkü böyle bir koşul yoktu. Her tepki etkinin gücüyle doğru orantılıdır. İlerici güçlerin etkisi koşulların elverişsizliğinden bu türlü tepkilere yol açacak yaygınlık ve yoğunluk da olamazdı. 1960 yılına dek 30-40 yıllık bir dönem ilerici güçlerin bir birikim sağlama çabalarıyla geçmiştir. Bu birikim sağlanmış 1960'tan sonra birden gibi sanılan oysa yılların birikiminin sağladığı bir fışkırma olmuştur. Bu birikimi sağlayanların yaşamları hatta pek çoğunun adları bile bilinmezlik içinde yitmiştir. Bu dönemdeki ağır mücadelenin ne tarihi yazılabilmiş ne de bu mücadele sanat eserlerine yansımıştır. Bu dönemin belgelerini bulmak bile güçtür. Belki bu belgelerin pek azı polis arşivlerinde, askeri ve sivil adliye mahzenlerinde bulunabilecektir. O korkunç dönemi yaşayanlar, olaylarında rol alanlar, tanıklık edenler de teker teker aramızdan göçüp gitmektedir. Böylece bugünkü fışkırmanın birikimini sağlayan 30-40 yıllık bir dönem büsbütün karanlığa gömülüyor. Etkin bir mücadele değildi bu ama bir birikim çabasıydı. Böyle olduğu için de tepkisi kesin ve keskin olmamıştır. Ama bu daha kolaydı sanılmamalıdır, tersine çok daha zordu. Çünkü tepki pisti, sinsiydi, birden değil ama yavaş yavaş kahrederek, ezerek yok ediciydi. Güçlü tepkicilerin, karanlığı savunanların mücadele yöntemi, ilerici aydınları işsiz, aç bırakmak, zorluk içine sokmak, onları kendi alanlarında yok saymak, sürekli polis baskısı altında tutmak, hapsetmek, izlemek, sürgün etmek, arkadaşsız, dostsuz, eşsiz, çevresiz bir yıkıntı içinde bırakmak ve böylece kahrede ede tüketmek. Bu bir döneme damgasını vuran ilerici aydınların dramıdır. İşte bugün bilinmeyen bu dramdır. Bilinmediği için de o kapalı örtük dönemde neler yapıldığını bilmeyen, bugünkü birikimin nasıl ne kahırlar uğruna sağlandığını araştırmayan bazıları her konuda ama özellikle toplumculuk konusunda Amerika'yı yeniden keşfettiklerini sanıyorlar. Dostum Emin Eliç'in bu kahrolmuş kuşaktan bir aydındı. Onun için bizler bu acıyı fazlasıyla tatmış, birçoklarımız bu yüzden kahrolmuş bir kuşağın son temsilcileri izlemişti. Türkiye'nin kapalı ve örtük bir çağ dramının baş kişileri olmuş bu kuşağın en önemli özellikleri, yıllarca süren o baskı silindirinin altında ezilirken de baş eğmemeleri, zor ama haysiyetli yaşamaları, umutsuzluğa, karamsarlığa düşmemiş olmalarıdır. O kahredici durumlarda bile durmadan çalışıyor, yazıyor, eser veriyor, çeviri yapıyor, önlerindeki bütün zorlukları yırta yırta kamuya ulaşmanın yollarını arıyorlardı. Bu özellikleri inançlarına olan bağlılıklarından geliyordu. Bir toplumda toplumculuk eğilimlerinin arttığı zamanlarda toplumcu olmak oldukça kolaydır. Ama bu andığımız kuşaktan kişiler toplumculuğun hiçbir yakın gerçekleşme olanağı olmadığı zamanlarda küçümsenerek, işlerinden atılarak, aşağılanarak yine de toplumcu olarak dirençle yaşamasını bildiler. Böyle bir çağ dramını çekenlerin en büyük acıları elde ettiklerinin ve topluma verebileceklerinin pek azını verebilmiş olmalarıdır. Çünkü kamuya her uzanışlarında önlerine yeni bir duvar daha çekiliyordu. Günümüz genç sanatçı, edebiyat ve aydınlarının kendilerine yenik, bitik, ezilmiş ya da bunalım kuşağı diyenlerin Emin Eliç'in kuşağının yaşamlarını bilmeyişleri onlar için çok büyük bir şanssızlıktır. Evet, sağır bir ortamda haykırdıkça, sesini duyurmaya çalıştıkça zorba ellerin ağızlarını kapattığı bir kuşak. Yazık, bu kuşağın ne romanı, ne şiiri, ne oyunu yazıldı. Altın Zincir. Kuraklıktan çatlamış toprağın özlediği bereketli yağmurlar gibi 2-3 yıldır boyuna olumlu kitap yağıyor. Bir sevinç şaşkınlığı içinde susuzluğun yanmışlığı, açlığın oburluğuyla bu yayınlara sarıldık. Bugünkü bolluk içinde bir de 20-30 yıl öncesinin kitap kıtlığını düşünüyorum. Toplumcu öğretici kitaplarımız hemen hiç yoktu. Topu toplama elimizdeki bu tür kitapların sayısı ancak 10'u 15'i bulurdu ki bunların çoğu da birer ikişer formalık broşürlerdi. Bu kitapların en büyüklerinden biri Upton Sinclair'den Emin Eliç'in çevirdiği Altın Zincir'di. Bugün Altın Zincir'deki yanlışları, yanılgıları iyi bir lise kültürü edinmiş olanlar da anlar. Ama o zamanlar benim için Altın Zincir ana kitaplarımızdan biriydi. Bu kitap pek çok kişiyi toplumculuğa yöneltmiştir. Emin Eliç'in bu kitabı Almancasından çevirmiş, basacak bir yayıncı bulamadığı için kendi parasıyla bastırmış ama dağıtıp satamamış, zarar etmiş, kitap şurada burada çarçur olmuştu. Okurlar kitabın değerini çok sonraları anlayacaklar ama daha sonra da yanlışlarını görerek gerçek değerini vereceklerdi. Emin Eliç'ini zarara sokan bu kitap sonraları ikinci basımı yapılana kadar sahaflardaki kitapçılarda üstündeki fiyatın 10 katına 20 katına satılıyor ve zor bulunuyordu. 1945'te İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda Shakespeare'in Coriolanus adlı oyunu sahneye konulmuştu. Bu oyunun sahneye koyuştaki yoruma göre tam karşıt ve ayrı ayrı sonuçlar verebileceğini o zaman düşünemediğim için Shakespeare bana bir halk düşmanı gibi görünmüştü. Hemen o zamanki başvuru kitabımız olan Altın Zincir'i açıp Shakespeare bölümünü okumuştum. Bu konuda düşüncelerim Upton Sinclair'inkine ne de uygundu. Tan gazetesinde fıkra yazarıydım. Hemen o coşkuyla bir kelime oyunu yapmış, Shakespeare'i sözde Türkçe'ye çevirip kuyruk sallayan başlıklı bir fıkra yazmıştım. O zamana kadar hiçbir yazıma karışmamış olan Zekeriya Sertel, bu fıkranın gazetede çıktığı gün beni çağırıp yazdıklarımın yanlış olduğunu bana boşu boşuna anlatmaya çalışmıştı. Demir Ökçe, Emin Eliç'ini bana Sabahattin Ali tanıtmıştı. Marco Paşa'yı çıkardığımız 1946 günlerindeydi. Çalıştığım odaya ikisi birden girdi. Emin Türk Eliç'in tanıştırılırken yaptığı işle birlikte tanıtılırdı. Altın Zincir'i çeviren Emin Türk. Biz de onu yıllarca başkalarına böyle tanıtacaktık. Altın Zincir'i çeviren Emin Eliç'in. Emin Eliç'in köylülüğü en geç anlaşılan bir köylüdür. Aydın vardır. Çoğu dış görünüşüyle aydına benzemez. Emin Eliç'in dış görünüşüyle de aydındı. İyice yakışıklı bir erkek. Jack London'ın Demir Ökçesini Almancadan çevirmişti. Bu çevirinin ilk bölümü Sabahattin Ali'nin çevirisiydi. Emin Eliç'in çevirdiği kitabı bastırmak istiyordu. Bugün olsa böyle bir kitabı iyi telif hakkı ödeyerek yayıncılar kapışır. Nitekim geçen yıl bu kitap yayımlandı. Ama Emin Eliç'in kitabı çıkaracak bir yayıncı bulamadı. Altın Zincir'in acı denemesinden sonra kendi parasıyla bu kitabı bastıramazdı. Bu yüzden Demir Ökçe Türkiye'de yayımlanması en az 20 yıl gecikmiş bir kitaptır. 20 yıl önce Türk emekçilerine bugünkünden daha çok şeyler öğretebilirdi. Yıllarca Emin Eliç'ini görmedim. 1958'de yurt gezisine çıkmıştım. Emin Eliç'ini Samsun'da buldum. Samsun Limanı'nı yapmakta olan bir Alman şirketinin tercümanıydı. 27 Mayıs devriminden sonra İstanbul'a yerleştiği zaman elinde yıllarca çalışmanın ürünleri vardı. Bunların en önemlisi Tarih Taraması, Tarih Boyunca İleri Geri Kavgası adlı eseriydi. Yıllarca uğraş, çalış, didin, yaz, yaz, yaz ve yazdıklarını yayımlatacak bir yer bulama. İşte o kahrolmuş kuşağın çektiği en büyük acı buydu. Pek çok insanın tükenip gideceği o ağır koşullarda bile Emin Eliç'in yılmadı. Umutla, her gün taze bir coşkuyla çalıştı. Ancak 27 Mayıs'tan sonra eski durgun birikimin birden fışkırdı, o yarım yamalak özgürlük havasında yeni yeni yazılarını yayımlamaya başlamıştı. Yarım yamalak özgürlük havası demek de elbette haklıyız. Çünkü yazıları için kovuşturmaya uğrayanlardan biri de Emin Eliç'indi. Bir köşeden saparken karşıdan gelen biriyle birden çarpışırız ya, hani işte ölüm de Emin Eliç'ine öyle geldi. Hiç aman vermeden, birden, bir yol bağcı gibi çullanıp bastırdı. Hiç ölecek gibi değil denilenlerdendi, sapa sağlamdı, sağlığına aşırı özenirdi, her bakımdan dengeliydi. Ölümünden birkaç gün önceki son konuşmamızda, eğer bu bir konuşmaysa, sesine, gözüne, soluğuna ölüm yerleşmişti artık. Sesin dediğime göre biliyordu öleceğini ama yine de günlük konular üzerine anlatıyor, olaylarla ilgileniyordu. Her dost ayrılışında yine görüşmek üzere söz vermesi vardır. Yalnız bu son ayrılıkta yok. Öptüm yanaklarından, dudaklarımda gözyaşları. Kahrolmuş kuşağın son temsilcilerinin hiç kimseye baş eğmeden, dimdik ve yiğitçesine yaşamış olanlarından biri daha öldü. O da kuşaktaşları gibi verebileceklerinin pek azını verebildi bize. Ama bir gün, evet o mutlu gün, değer bilir bir kuşağın geleceğini ve Emin Eliçinlerin kendilerine nasıl sessizce, ünsüzce, atsızca çalışarak bir gerçek özgürlük ortamı hazırladığını anlayacaklarına inanıyorum. 7. ayrımın sonu, sayfa 96.